Yorumunu yapmakta olduğumuz Sayılar kitabının 16. bölümüne geldik. Konu, çöl yıllarında İsrailoğullarının tam olarak ne yaptıkları konusunda ayrıntılı bir kayıt yoktur. İsrailoğulları için bu çöl yılları boşa harcanan yıllar olarak kalacaktır. 16. bölümden 19. bölüme kadar kaydedilenler, kahinlikle ilgili 4 ayrı olayı ele almaktadır. 16. bölüm Korah hakkındadır. 17. bölüm ise Harun'un filizlenen asasından söz eder. 18. bölümde kahinlik konumunun perçinleştiğine tanık oluyoruz. 19. bölüm ise özel bir sunuyu ayrıntılarıyla önümüze serer. Bu bölüm İsrailoğullarının Tanrı'ya karşı mırıldanmaları ve şikayetleriyle başlar. Bu onların çöl yolculuğunda gösterdikleri 5. mırıldanmadır ve bu bölümün sonuna gelmeden önce 6. mırıldanmaya da tanık olacağız. İsrailoğullarının çöl yıllarını belki de mırıldanmalarına göre bölmelere ayırabiliriz. Bu kez kahinler arasında bir rahatsızlık ve mırıldanma ortaya çıkıyor. Aslında Korah adında Leviler arasında önemli bir kahin bu mırıldanmayı başlatıyor. Kutsal kitap bu olayı şöyle anlatır. Levi oğlu, Kehat oğlu, Yisar oğlu Korah, Ruben soyundan Eli Avo oğullarından Datan, Aviram ve Pelet oğlu, 10 toplulukça seçilen tanınmış 250 İsrailli önderle birlikte Musa'ya baş kaldırdı. Hep birlikte Musa ile Harun'un yanına varıp, "Çok ileri gittiniz," dediler. "Bütün topluluk, topluluğun her bireyi kutsaldır ve Rab onların arasındadır. Öyleyse neden kendinizi Rabbin topluluğundan üstün görüyorsunuz?" Sayılar 16:1-3 ayetler arası. Kora yüksek bir konuma ve yetkiye sahip bir leviliydi. Onlarla işbirliği yapan 250 kişi vardı ki bunlar sıradan kişiler değil de soylu insanlardı. Bunların da yetkileri vardı. Herhangi bir isyanın etkili olabilmesi için nüfuslu kişilerin isyankarlar arasında ya da destekleyici bir rolde olması gereklidir. Herhangi bir ayaklanmada sadece kaba güç yetmez. Bunun yanı sıra beyin gücü ve para desteği gereklidir. Yani Musa ile Harun'un karşılaştığı bu isyan durumu sıradan bir şey değildi. Belki 21. yüzyılda defalarca tanık olduğumuz protesto gösterilerine bakıp da bunların yeni şeyler olduğunu sandınız değil mi? Bunlar yeni bir moda değildir. Eskiden de buna benzer olaylar oluyordu. İnsanın yapısı böyledir dostum. Bu bölümde Tanrı'nın atadığı yetkiye karşı bir ayaklanma ve protesto gösterisi düzenlendiğine tanık oluyoruz. Ayaklanan bu insanlar yetenekli ve kafalı kişilerdir. İnsan kitlelerini sözleriyle etkileyebilen şahıslardır. Şu gibi sözlerle insanları bir sürü koyun gibi peşlerine takıp sürükleyebilen beceriye sahiptirler. Sevgili yurttaşlarım, size önderlik ettiklerini sanan bu kişiler sizin haklarınızı ayaklar altına almaktan hiç de çekinmeyen karaktere sahiptirler. Sizin hakkınız olan bazı şeylerden sizi mahrum ediyorlar. Aslında bu ayaklanma olayında Musa ile Harun'a yöneltilen suçlamalar hiç de gerçeklere dayanmıyordu. Suçlamaların temelinde sağlam bir gerekçe yoktu. Musa üzerine düşen görevden daha fazla bir şey yapmıyordu. Musa'nın geçmişine bakacak olursak göreceğiz ki Tanrı onu göreve ilk çağırdığında Musa bunu yapmak istememişti. Bu insanlara önderlik edebilecek yeterliliği kendisinde görmediğini söylemişti. Rab onu çölde 40 yıl boyunca eğittiği halde Musa böyle bir zor görevi kendi gücüyle yapamayacağını artık öğrenmişti. Kendisine yardım edebilecek birisini Rab'den istedi ve Rab ona kardeşi Harun'u yardımcı olarak verdi. Musa yeryüzünde en alçak gönüllü insandı. Rabbin ruhu bazıları üzerine düştüğü zaman yeşi onları susturmak istemişti. Ama Musa keşke Rabbin halkının hepsi de peygamberlik edebilse diye kıskançlıktan çok uzak bir alçak gönüllülük gösterdi. Musa'nın yapısında zerre kadar kıskançlık bile yoktu. Değerli kardeşim, daha önce görmüştük. Musa günahsız bir insan değildi. Ama yine de bu konuda, yani kendisine düşen görevden öteye gittiği iddiasında suçsuzdu. Şimdi buradaki sorunun kökeninde neler yattığına bakalım. Sorun, Korah denilen bir adamın kıskançlığıydı. Bu kıskançlık meselesi gerçekten de çok çok kötü bir şeydir. Biliyor musunuz? Her yetki Tanrı tarafından verilmiştir. Hiçbir zaman hiçbir insan kendi başına buyruk kesilemez. Bu yetkiyi kendi kararıyla alamaz. Musa'ya Rab tarafından verilen bir yetki ve konum vardı. Açık konuşmak gerekir. Böyle bir ayaklanma kökünden halledilmelidir ve en sert önlemleri alacaktır Tanrı. Bunu bugün de görebilmemiz önemlidir. Her yerde kiliseler sorunlarla boğuşmaktadır. Sorunlarımız olduğu için sorunların bilinci içinde yaşayan insanlarız biz. Benim tecrübelerimden diyebilirim ki bugün kiliselerimizde karşılaştığımız sorunların ve isyanların kökünde tek bir şey yatmaktadır. Nedir biliyor musunuz? Kıskançlık. Evet, kıskançlık. Bu nedenle Tanrı sözü bize açıkça hayatımızı alçak gönüllülük içerisinde sürdürmemiz gerektiğini belirtiyor. Evet, iman hayatımız insanlar önünde alçalmış ve her zaman onların iyiliğini isteyen bir yaklaşımla yaşanmalıdır. Her yetkinin Tanrı tarafından verildiğini kabul etmemiz gerekir. Elçi Pavlos'un Korintos'taki imanlara yazdığı birinci mektubunda kiliseyi bir beden olarak görür. Hatta topluluğu bir insan bedenine benzetir. Bedende birçok uzuv olduğu gibi kilisenin de birçok üyeleri vardır. Tanrı seni kurtardığı zaman kardeşim, seni imanlılardan oluşan bir canlı beden içine kutsal ruh ile vaftiz eder. İmanlılar topluluğunun oluşturduğu bu beden içinde sen de bir imanlı olarak belli şekilde işlevini göreceksin. Kutsal ruhun verdiği birçok ruhsal armağanlar vardır. Sende de bazı armağanlar vardır. Kesinlikle. Sen kendini kutsal ruhun denetimine verdikçe Tanrı'nın ruhu sendeki bu armağanı, bu yeteneği geliştirecektir. Sen itaat ettikçe imanlılardan oluşan o beden içinde sana verilen armağanınla işini görebilirsin. Ancak şunu bilmeliyiz ki tüm beden kocaman bir dilden oluşmaz. Bu nedenle herkesin gidip kürsüde konuşmasını, vaaz vermesini bekleyemeyiz. Tüm beden kocaman bir gözden oluşmaz ya da tümüyle bir kulak olamaz. Her imanlının kutsal ruhtan aldığı bir armağan vardır. Ve kutsal ruhun verdiği çeşitli armağanlar da vardır. Bu armağanlardan biri yardımseverliktir. Evet, yardımseverlik armağanı. Tanrı sözünü insanlara ulaştırmak için çeşitli yönlerden yardımcı olabiliriz. Yardımseverlik her zaman müjde ile bağlantılı olmalıdır. İnsanların fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım etmek iyi bir şeydir ama ruhsal ihtiyaçlar ihmal edilirse hiçbir şeye yaramaz. Her imanlıda bir ruhsal armağan vardır dedim. Tanrı bizim bu armağanımızı kullanarak kilise içinde hizmet vermemizi ister. Tabii bu armağanı kullanabilmek için önce eğitilmemiz gerekir. İtaat etmemiz gerekir. Kendimizi kutsal ruhun denetimine vermemiz gerekir. Sana düşen görev, başka birisinin yapması gereken bir işi onun elinden alıp da yapmak değil. Hayır, kendi armağanına göre yapman gereken işi yapmandır. Ne yazık ki imanlılar arasında bile çok kez sandalye kavgası olmaktadır. Bir çekememezlik, bir kıskançlık vardır. Yüksek konumda gözükme isteği, her şeyin başı olma hırsı ne yazık ki imanlılar arasında da yaygın duruma gelmiştir. Kendini beğenmişlik tutumu imanlıya hiç de yaraşmayan bir şeydir. Dostum, şunu bilmen gerekir ki normal bir bedende bile uzuvların çoğu görülemez. Bazıları bedenimizin içinde gözle görülmeyen bir yerdedir. Bazıları ise giysilerle örtülür. Bu demek değildir ki bu organlar önemli değildir. Bunların önemi bazen gözle görülen beden üyelerinden çok çok daha önemlidir. Kilise içinde de durum böyledir. Kilise içinde sorun yaratanları harekete geçiren etkenlere bakarsak göreceğiz ki kıskançlık bu etkenlerin önde gelenidir. Bu şekilde hareket eden kişi kendisini her zaman önderlik konumuna sokabilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Kendisine ait olmayan bir ruhsal armağanı kendisine mal etmeye girişir. Yapmaya çalıştığı şeyi yapabilecek armağana sahip değildir. Tanrı onu bu işi yapmaya çağırmadı. İşte kiliseye zarar veren şey de budur. Sayılar kitabındaki olaya dönelim. Tanrı bu ayaklanmanın karşılığını verecektir. Şimdiden söylemeliyim ki bu insanlara verilecek olan yargı çok çetin olacaktır. Şimdi bakalım Rab onlara ne yaptı? Bunu duyan Musa yüzüstü yere kapandı. Sonra Korah'la yandaşlarına şöyle dedi. Sabah Rab kimin kendisine ait olduğunu, kimin kutsal olduğunu açıklayacak ve o kişiyi huzuruna çağıracak. Rab seçeceği kişiyi huzuruna çağıracak. Ey Korah ve yandaşları, kendinize buhurdanlar alın. Yarın Rabbin huzurunda buhurdanlarınızın içine ateş, ateşin üstüne de buhur koyun. Rabbin seçeceği kişi kutsal olan kişidir. Ey Levililer, çok ileri gittiniz. Sayılar 16, 4, 7 ayetler arası. Bu isyankar adamlar Musa ile Harun'u sizler yetkilerinizi aştınız. Kendinizde çok fazla hak olduğunu iddia ettiniz sözleriyle suçlamışlardı. Şimdi Tanrı Musa aracılığıyla onlara çok ileri gittiklerini söylüyor. Musa Korah'la konuşmasını şöyle sürdürdü. Ey Leviler, beni dinleyin. İsrail'in Tanrısı sizi kendi huzuruna çıkarmak için ayırdı. Rabbin konutunun hizmetini yapmanız, topluluğun önünde durmanız, onlara hizmet etmeniz için sizi İsrail topluluğunun arasından seçti. Sizi ve bütün Levili kardeşlerinizi huzuruna çıkardı. Bu yetmiyormuş gibi kahinliği de mi istiyorsunuz? Ey Korah, senin ve yandaşlarının böyle toplanması Rab'be karşı gelmektir. Harun, kim ki ona dil uzatıyorsunuz? Sayılar 16, 8, 11 ayetler. Musa ile Harun kendilerine düşen görevi yerine getirebilmek için Tanrı'nın kendisinden yetki almışlardı. Bu insanlar Musa ile Harun'a karşı isyan ettiklerinde aslında Tanrı'ya karşı isyan etmiş oldular. Sonra Musa, Eliyav oğulları Datan'la Aviram'ı çağırdı. Ama onlar gelmeyeceğiz dediler. Bizi çölde öldürtmek için süt ve bal akan ülkeden çıkardın. Bu yetmiyormuş gibi başımıza geçmek istiyorsun. Bizi süt ve bal akan ülkeye götürmediğin gibi mülk olarak bize tarlalar, bağlar da vermedin. Bu adamları kör mü sanıyorsun? Hayır, gelmeyeceğiz. Sayılar 16, 12, 14 ayetler. Musa'ya karşı çok haksızca söz söyleniyor burada. Musa'nın önderliğinde Kadeş Varna'ya kadar geldikleri zaman yine onun önderliğinde vaat edilen topraklara girebilirlerdi ama Musa'nın önderliğini reddedip kendileri ülkeye girmek istememişlerdi. Onun önderliğine tabi kalmış olsalardı şimdi içinde süt ve bal akan o ülkede yerleşmiş olacaklardı. Çok öfkelenen Musa Rab'be, onların sunularını önemseme, onlardan bir eşek bile almadım. Üstelik hiçbirine de haksızlık etmedim dedi. Sonra Korah'a, yarın sen ve bütün yandaşların, sen de onlar da Rabbin önünde bulunmak için gelin dedi. Harun da gelsin. Herkes kendi buhurdanını alıp içine buhur koysun. 250 kişi birer buhurdan alıp Rabbin önüne getirsin. Harun'la sen de buhurdanlarınızı getirin. Sayılar 16-15-17 ayetler arası. Bu durumda göksel isteğin ne olduğunu açıklama ayrıcalığı sadece Tanrı'ya aittir. Böylece herkes buhurdanını alıp içine ateş, ateşin üstüne de buhur koydu. Sonra Musa ve Harun'la birlikte buluşma çadırının giriş bölümünde durdular. Korah bütün topluluğu Musa ile Harun'un karşısına buluşma çadırının giriş bölümünde toplayınca Rabbin görkemi bütün topluluğa göründü. Rab Musa ile Harun'a bu topluluğun arasından ayrılın da onları bir anda yok edeyim dedi. Sayılar 16, 18, 21 ayetler arası. Herkes buhurdanını aldı, içine ateş ve ateşin üzerine de buhur koyup buluşma çadırının giriş bölümüne geldiler. İşte burada Tanrı'nın görkemi tüm topluluğa görünüyor. Bir ders verilecekti. Daha önce İsrailoğulları mırıldanıp şikayet ettikleri zaman Yine Rabbin görkemi onlara görünmüştü. Bu kez bir isyan var. Bir baş kaldırma durumu var ve yine Rabbin görkemi onlara görünüyor. Musa ile Harun yüzüstü yere kapanarak "Ey Tanrı, bütün insan ruhlarının Tanrısı" dediler. "Bir kişi günah işledi diye bütün topluluğa mı öfkeleneceksin?" 22. ayet. Bakın Musa ne kadar alçak gönüllü ve merhametli birisidir. Tam bir önderdir. O tamamen önderlik ettiği, önünde yürüdüğü halkı düşünüyor. Günah işlemelerine rağmen kendi halkı için Musa Rabbe yalvarıyor. Onlar için dua ediyor. İşte gerçek önder budur. Rab Musa'ya topluluğa söyle, Korah'ın, Datan'ın, Avram'ın çadırlarından uzaklaştınlar dedi. Musa Datan'la Avram'a gitti. İsrail'in ileri gelenleri onu izledi. Topluluğu uyararak bu kötü adamların çadırlarından uzak durun dedi. Onların hiçbir şeyine dokunmayın, yoksa onların günahları yüzünden canınızdan olursunuz. Bunun üzerine topluluk Korah, Datan ve Avram'ın çadırlarından uzaklaştı. Datan ile Avram çıkıp karıları, küçük büyük çocuklarıyla birlikte çadırlarının önünde durdular. Musa şöyle dedi: "Bütün bunları yapmam için Rabbim beni gönderdiğini, kendiliğimden bir şey yapmadığımı şuradan anlayacaksınız. Eğer bu adamlar herkes gibi doğal bir ölümle ölür, herkesin başına gelen bir olayla karşılaşırlarsa bilin ki beni Rab göndermemiştir. Ama Rab yepyeni bir olay yaratırsa, yer yarılıp onları ve onlara ait olan her şeyi yutarsa, ölüler diyarına diri diri inerlerse bu adamların Rab'be saygısızlık ettiklerini anlayacaksınız." Sayılar 16-23-30 ayetler arası. Bir kişinin ya da bir grup insanın bir araya gelip Rab'be karşı isyan etmesi gerçekten korkunç bir sonuçtur ve sonuçlar doğurur. Tanrı'nın atamış olduğu liderlere karşı gelmek, onlara itaatsizlik etmek Tanrı'nın yargısını gerektirir. Ama altını çizeyim, Tanrı'nın atamış olduğu liderler, Tanrı'nın atamış olduğu çobanlara, önderlere karşı gelmek. Bu, evet, Tanrı'nın yargısını gerektirir. Rabbin kilisesi içinde ayrı gruplar oluşturmak ve Rabbin topluluğunu bölmek çok korkunç sonuçlar oluşturur. Bu isyanın bastırılması gerekir ve Tanrı bunu yapacaktır. Gereken cezayı verecektir. Bu durum yargı altına girecektir. Musa konuşmasını bitirir bitirmez Korah, Datan ve Avram'ın altındaki yer yarıldı. Yer yarıldı, onları, ailelerini, Korah'ın adamlarıyla mallarını yuttu. Sahip oldukları her şeyle birlikte diri diri ölüler diyarına indiler. Yer onların üzerine kapandı. Topluluğun arasından yok oldular diyor Sayılar 16-31-33 ayetler arası. Tanrı'nın yargısı, değerli dostum, onları bulmuştu. Tanrı'nın onları bu şekilde yargılamış olması hem şaşırtıcı hem de dehşet verici bir şeydir. Neden bu kadar sert bir yargı verilmişti? Çünkü bölücülük yapmışlardı. Tanrı'nın halkını bölmeye girişmişlerdi. Tanrı onları günahlarının yaraştırdığı ceza ile yargıladı. Onlar bölücülük yapmaya, insanları birbirinden ayırmaya girişmişlerdi. Tanrı da onları diğerlerinden ayırıyor. Sonra yerin yarılıp onları yutmasını sağlıyor. Galatyalılara yazılan mektupta şöyle der Elçi Pavlus: "Aldanmayın, Tanrı ile alay edilmez. İnsan ne ekerse onu biçer. Tanrı insanın işlediği günaha göre onu yargılar. İshak'ın oğlu Yakub'u hatırlarsınız. Rab onu bu şekilde yargılamıştı. Davut peygambere de aynı şey oldu. Pavlos olsun ya da Petros ya da sen ve ben, hiç ayrım yapmıyor Tanrı. Ektiğimizi biçeceğiz. Bunu unutmayalım. Günahımıza göre yargı verilecektir. Ancak unutmayalım ki Mesih'e iman edenin günahları Mesih'te yargılanmıştır." İşte bu İncil'in iyi haberidir. Günah yargılanacaktır ama Mesih'e iman edenin günahları Mesih'te yargılanmıştır. Yine de yeryüzünde işlenen günahların yeryüzünde yarattığı sonuçlar vardır. Bunu da unutmayalım. Bunlardan muaf kalamayız. Çığlıklarını duyan çevredeki İsrailliler "yer bizi de yutmasın" diyerek kaçıştılar. Rabbin gönderdiği ateş buhur sunan 250 adamı yakıp yok etti diyor Sayılar 16, 34, 35 ayetler arasında. Sözde edilen 250 kişi İsrail halkı arasında önderlik konumunda olan insanlardı. Bunlar kendilerine verilen görevin ötesine gidip daha fazla yetki ve ün istemişlerdi. Bu olay bizler için bugün ne kadar somut bir uyarı oluşturmaktadır, değil mi? Birçok insan var ki hizmet konusunda birçok yeteneğe sahiptirler ama onları sıradan bir işe koymaya giriştiğiniz anda hemen tepki gösterirler. Önderlikten başka bir şey yapmak istemiyorlar. Her zaman önde olmayı, vaaz vermeyi, insanlara ağalık yapmayı tercih ederler. Habercilerin İşleri kitabında sözü edilen Dorkas'ı hatırlayacaksınız. Bu kadının mesleği terzilikti. O dönemde bu kadının armağanı ve yeteneği kilise topluluğu için o kadar önemliydi ki Tanrı Petrus aracılığıyla onu ölümden diriltti. Kardeşim, günümüzdeki kilise topluluklarının en çok ihtiyaç duyduğu şey konuşmacılar, söz ebeleri, kendi başlarına buyruk kesilmiş önderler değil. Hayır, terzilik, kunduracılık, marangozluk gibi işleri yapmaktan zevk alan kişilerdir. Alçak gönüllü kişilerdir. Kilise topluluğunda alçak gönüllülüğü gerektiren işleri yapmaya hazır insanlara ihtiyacımız vardır. Tanrı'nın verdiği her armağan ve tüm armağanlar önemlidir. Kıskançlık ve isyan kesin olarak Tanrı'nın yargısıyla karşılaşacaktır. Rab Musa'ya şöyle dedi: Kahin Harunoğlu Elazar'a buhurdanları ateşin içinden çıkarmasını, ateş korlarını az öteye dağıtmasını söyle. Çünkü buhurdanlar kutsaldır. İşledikleri günahtan ötürü öldürülen bu adamların buhurdanlarını levha haline getirip sunağı bunlarla kapla. Buhurdanlar Rab'be sunuldukları için kutsaldır. Bunlar İsrailliler için bir uyarı olsun. Böylece kahin Elazar, yanarak ölen adamların getirdiği tunç buhurdanları Rabbin Musa aracılığıyla kendisine söylediği gibi alıp döverek sunağı kaplamak için levha haline getirdi. Bu İsraillere Harun'un soyundan gelenlerden başka hiç kimsenin Rabbin önüne çıkıp buhur yakmaması gerektiğini anımsatacaktı. Yoksa o kişi Korah'la yandaşları gibi yok olacaktı diyor Sayılar 16, 36, 40 ayetler arasında. Bakın burada Rab Musa'ya bazı yönergeler verdi. İsyan edenlerin tunç buhurdanlarını alıp eritecek ve bunları bir levha haline getireceklerdi ve bu levha ile sunak örtülecekti. Bu İsrailoğullarına sürekli olarak hatırlatmak için bir uyarı niteliğinde yapılmıştı. Harun'un soyundan olmayan hiç kimse sunakta Rab'be buhur sunusu sunamazdı. Yani kahinlerden başka hiç kimse bunu yapamazlardı. Ertesi gün bütün İsrail topluluğu Musa ile Harun'a söylenmeye başladı. Rabbin halkını siz öldürdünüz diyorlardı. Topluluk Musa ile Harun'a karşı toplanıp buluşma çadırına doğru yönelince çadırı ansızın bulut kapladı. Rabbin görkemi göründü diyor 41-42. Ayetlerde. Bu insanlar ne kadar isyankardır. Ertesi gün halk biraz düşündükten sonra sanki Tanrı bu işin içinde değilmiş gibi Musa ile Harun'u adam öldürmekle suçladı. Ancak bu işi yapan Musa ya da Harun değildi. Onları yargılayan, yeri yarıp onların yutulmasına neden olan Tanrı'ydı. Dikkat ederseniz onlar bu suçlamaları yaparken, şikayetlerini, mırıldanmalarını duyururlarken Rabbin görkemi yine gözüktü. Şimdi Tanrı bu şikayetçi, mızmızlanan halkı yargılamaya hazırdır. Ancak ilginç şekilde onların şikayet ettikleri adam, yani Musa, onlar ile Tanrı arasında durup onlar için Tanrı'ya yalvarır. Onları Tanrı'nın gazabından kurtarmak için dua eder. Rab Musa'ya, bu topluluğun arasından ayrılın da onları birden yok edeyim dedi. Musa ile Harun yüzüstü yere kapandılar. Sonra Musa Harun'a buhurdanını alıp içine sunaktan ateş koy, üstüne de buhur koy dedi. Günahlarını bağışlatmak için hemen topluluğa git. Çünkü Rab öfkesini yağdırdı. Öldürücü hastalık başladı. Harun Musa'nın dediğini yaparak buhurdanını alıp topluluğun ortasına koştu. Halkın arasında öldürücü hastalık başlamıştı. Harun buhur sunarak topluluğun günahını bağışlattı. O ölülerle dirilerin arasında durunca öldürücü hastalık da dindi. Korah olayında ölenler dışında öldürücü hastalıktan ölenlerin sayısı 14.700 kişiydi. Öldürücü hastalık dindiğinden Harun Musa'nın yanına, buluşma çadırının giriş bölümüne döndü diyor Sayılar 16-44-50 ayetler arasında. Kendisine karşı isyan ettikleri bu adam özellikle onları Tanrı'nın tüm gazabından kurtardı. Buna benzer biçimde insanlık ailesinin çarmıh üzerinde öldürdüğü insan, yani İsa Mesih, bizi günahlarımızın yaraştırdığı sonsuz ölüm yargısından kurtarabilen tek kişidir dostum. Günahlı insan ile Tanrı arasında durup Tanrı'nın gazabını kendi üzerine çeken kişidir İsa Mesih. Ona iman eden, evet, yargıdan, sonsuz ölümden kurtulur ve sonsuz yaşama, cennet yaşamına kavuşur.